Ayrım 16.
Bu oyunun ustaları intikam dediğinde intikam gibi bir şeyi anlamak gerekirdi. Yani intikamı temsil eden bir şeyi. Bunlar bozgun dediklerinde kumarlarındaki kötü bir zar anlaşılmalıydı. Zafer eğlence gibi bir şeye denk düşerdi. Ölüm ise olsa olsa uzun süredir aradıkları huzurun ta kendisiydi. Babası için, şu Şirvanşah için oyunun kuralları hep böyle olmuştu. Ama şimdi Alemşah'ı tedirgin eden sahnedeki baş oyuncunun bu oyunu bilmeyişi, acemi oluşu, kuralları tanımayışı ve gibi olan her şeyi ciddiyetle gerçek sanışıydı. O bir çocuktu, en azından kendisi için öyleydi ve bütün çocuklar gibi intikam, bozgun, zafer, ölüm onun için temsili değillerdi. O her şeyi ciddiye alıyordu ve onu tehlikeli kılan da buydu. Bu binlerce yıllık oyunu hep acemiler bozmamış mıydı? Gençlerin duyguları çok gerçekti ve gerçek ürkütücüydü. İsmail ise neredeyse ayaklarını sürüyordu. İstese çoktan Tebriz'e girmiş olurdu. Ağırdan almasının ilk gerekçesi çok makul görünmüştü. Safavi ordusu gerçekten savaşta ciddi kayıplara uğramıştı ve bu kayıpların ciddiyeti yeni düzenlemeler yapılırken iyice ortaya çıkmıştı. Ama bu iş bitmişti bile. Gidenlerin yerini tutup tutmayacakları ayrı bir konuydu ama saflardaki boşluklar giderilmiş, ölen komutanların yerine yeni terfilerle komutanlar getirilmiş, asker dinlendirilmiş ve maneviyat doruğa çıkmıştı. Dede Bey ile Muhammed Bey hala tartışıyorlardı ve mahşere kadar da tartışacaklardı. Hatta bu tartışma İsmail'i ileride doğacak oğullarına aktarması gerekecek bir ilk siyaset dersi bile oluşturuyordu. Bu ders tartışmanın içeriğiyle ilgili değildi. Tartışmanın bizatihi kendisiyle ilgiliydi. İsmail yaşayarak tartışan ve birbirini çekemeyen iki güçlü beyin bir hükümdarın gücünü nasıl arttırdığını görüyordu. Bir gün barışsalar, anlaşsalar İsmail'in bir yolunu bulup onların birbirini çekememezliğinin devamını sağlaması gerekecekti. Hatta Necm ile Zekeriya arasında da aynı şeyin olmasını beklemişti. Ama bu konuda beklentisini doğrulayan bir sonucu hala alamamıştı. Ordu üzerine girdiğine göre Tebriz'e girilebilirdi. Yeni bir dönemin işareti olan taht şehri onları bekliyordu. Akkoyunların ve onları destekleyenlerin hazineleri onları bekliyordu. Adları hala konulamayan konumlarının, makamlarının ilanı Tebriz'de onları bekliyordu. Ama işte şeyhleri sanki pişmandı. Sanki Tebriz'e elini uzatmış, uç kaç diyordu. Açıkça oyalanıyordu. Tek başına çadırına kapanmış, adamlarını tek tek çağırıyor, bir şeyler konuşuyor, sonra gönderiyordu. İsmail'in yanında şimdi de yüzbaşı Gül abi vardı. ''Söyle bakalım Gül abi'' diye sordu İsmail. ''Babamın kesik başı ne kadar zamandır sende?'' Bunu sorarken geniş ve kalın yastıklardan oluşmuş bir döşeye oturuyordu İsmail. Elinde, tam sağ dizinin üzerinde babasının kesik başı duruyordu. Gül abi sabırla son 3 gündür onlarca kez tekrarlayıp durduğu cevabını verdi. 13 yıldır şeyhim. İsmail en az 10 kez duyduğu bu cevabı kendi kendine tekrarladı. Demek 13 yıldır. Peki Gül abi, bu 13 yılda babamla hiç konuşmadın mı? Konuştum şeyhim dedi Gül abi. Konuştum, birçok kez konuştum. Ona bu bildiğiniz yeminimi ettim. Onu saygı göreceği emin ellere ulaştıracağımı söyledim. Bir de bir keresinde kızım hastalandığında ondan yardımını istedim. Allah ondan razı olsun, o da yardımıma geldi de kızım iyileşiverdi. İsmail buna hiç aldırmadı, sözü getirmeye çalıştığı kendi sorusunu sordu. Peki Gül abi, babam bu 13 yılda seninle hiç konuşmadı mı? Gül abi sıkılmıştı, mahcup bir edayla cevapladı. Şeyhim, bir koca şehit şeyh benim gibi garip bir Türkmenli ne konuşacak ki? Tamam dedi İsmail, gidebilirsin. Bir süre elinde kesik baş öylece oturdu. İmam Hüseyin'in kesik başının konuştuğunu, Yezid'in muhafızlarını küle çevirdiğini herkes bilirdi. Babası da aynı soydan geldiğine, ulu bir şeyh ve üstelik onun gibi bir şehit olduğuna göre onun da konuşabilir olması lazımdı. Gül abinin kızını iyileştirmesini aldırmamıştı çünkü bu kadar küçük bir şey babası gibi biri için önemsiz bir ayrıntıydı. Hayır, babası kesinlikle konuşabilirdi ama kendisiyle konuşmuyordu. Niçin kendisiyle konuşmuyordu? Bu kez kesik başa döndü, azarlayıcı ve tehditkar bir sesle, ''Konuş, konuşmanı bekliyorum, yoksa seni gömerim.'' dedi. Sonra yaptığına pişman oldu. Sadık bir oğul, şehit babasını azarlar mıydı? Bir süre pişmanlığıyla oturdu ve kadehini pişmanlığına kaldırdı. Kafası arı kovanı gibi uğulduyor ama bal yapan arılar gibi de çalışıyordu. Birden ne belli kimin baba ve kimin oğul olduğu dedi. Gerçekten de ne belliydi. 23. Safavi ordusu Tebriz'e artık daha fazla ertelenemeyen adımlarla sakin, mağrur ve ihtişamla girdi. Azerbaycan artık onlarındı. Her zamanki gibi İsmail'i karşılamaya gelenlerin hevesleri kursağında kaldı ve umdukları yüzü bulamadılar. Bu mağrur şey doğruca Heşt Behişt köşküne orada bulunduğunu duyduğu annesinin elini öpmeye yöneldi. Alemşah yine oğlunu oturarak karşıladı, elini öptürdü ve sağ dizinin yanını gösterdi. İsmail bu kez oturmadı, etrafına baktı ve oturabileceği uygun bir yer bulamayınca ''Ben ayakta duracağım, at üzerinde bacaklarım uyuştu.'' dedi. Melek yüzlü İbrahim yine oradaydı ve hayran hayran ağabeyini seyrediyordu. Alemşah tam bir bigim adasıyla ''Oğlumuz ne düşünüyor? Bütün şehir halkı merakla onun kararlarını beklemekte.'' diye sordu. İsmail önemsemez bir tavırla ''Beklesinler.'' dedi. ''Yarından önce bir şey olmaz.'' Bütün gün Safavi kıtalarının yerleşmesiyle, şehrin kilit noktalarına karakollar kurulmasıyla, halkla ilk temaslarıyla, bu ilk temasların yarattığı izlenimlerin İsmail'e aktarılmasıyla geçti. Akşam saatleri gelip çattığında İsmail artık dışına taşan huzursuzluğunu gizleyemiyordu. Bütün ordu şehrin çeşitli yerlerinde eğlence sofralarındayken İsmail'den böyle bir sofra bekleyen yakınları boşuna bekleyip durdular. İsmail çoktan Necm'e kapanmış konuşuyordu. Bekleyenler sohbetin bitmesini beyhude beklediler. Sonra göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Bir ara Emir Zekeriya'nın kısa bir süre huzura girdiği, sonra çıktığı, daha sonra sırasıyla Dede Bey'in, Lala Hüseyin Bey'in, Muhammed Bey'in aynı şeyi yaptıkları görüldü. Daha sonra yine Necm'e İsmail baş başa kaldılar ve sabaha kadar alçak sesle konuştukları, tartıştıkları duyuldu. Sabaha doğru yazıcıların sık sık ellerinde büyük defterlerle içeri girip çıktıkları görüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İsmail meydan açtı. Tahtı getirilmiş, baş köşeye oturtulmuştu. Bütün komutanlar, beyler, halifeler hazır bulunuyordu. Yeni gelenlere az çok bilinen protokole uygun yerler açılıyor, onlar da orada durmaya başlıyorlardı. İsmail sakin görünüyordu, üzerinde savaş giysileri yoktu, ince bir yeşil sardığı kızıl külah açık renk saçlarıyla süsleniyor, yeni yeni uzayan ince bıyıkları pırıl pırıl parlıyordu. Sağ yanında Emir Zekeriya dikiliyor, sol yanında Necm bulunuyordu. O acelesiz arada bir parmak işaretiyle Necm'i çağırıyor, kulağına bir şeyler söylüyor, sonra müritlerine bakıyor, eksikleri gözleriyle tarıyor, unutmaz hafızasından isimlerini geçiriyor, yerleşmelerini bekliyordu. Meydan sessizdi, arada bir yerleşenlerin mırıldanmaları duyuluyor, mırıldanmalar yükselirse o yöne denen gözlerin etkisiyle anında kesiliyordu. Derken o inanılmaz olay oldu. Birkaç saray kölesi, ellerinde küçük yastıklarla bezenmiş küçük ve ince bir sandalye ile kalabalığın gayri ihtiyari aralanmasıyla ilerlediler. Huzura geldiklerinde secdeye vardılar, sonra herkesin şaşkın bakışları arasında bu gelin gibi sandalyeyi İsmail'in tahtının sağ yanına yerleştirdiler. İsmail sinirinden kızarmak fırsatını dahi bulamadan Alemşah Begüm ayakta dikilen kalabalığın arasından süzülerek geçti, yürüdü ve bu sandalyeye oturdu. İsmail hayret ve kızgınlıkla annesine baktı, baktı, baktı. Öteki hiç oralı değilmiş gibi oturuyordu. İsmail şimdi kendisini Lahican'dan Erdebil'e geldiğinde annesiyle ilk karşılaşmasında olduğu kadar çaresiz, ölümlü ve kırılgan hissediyordu. Başını önüne eğdi, eli yanında duran küçük tahta kutunun üzerine gitti, bir süre kutuyu tutarak öylece durdu. Biraz sakinleşti, Necm'e döndü ve başlı anlamında bir göz işareti yaptı. Necm bir adım öne çıktı, elinde büyük ve kalın bir defter tutuyordu. ''Şahımızın dün gece bana bildirdiği buyrukları sıralıyorum.'' dedi. Huzurdakiler birbirlerine bakındılar, Necm ''Şahımız'' demişti. Demek ki şeyhleri sonunda uzun süredir kendisine yakıştırılan bu ünvanı kullanmaya karar vermişti. Necm'in bu ilk cümlesi bu nedenle yüksek bir ''Allah Allah'' sesiyle karşılık buldu. Necm devam etti. Tebriz bundan böyle Safavi Devleti'nin taht şehri olacaktır. Bugün 12 imam efendilerimiz adına hutbe okutulacak, eğri inançlılar doğru yola çağrılacaktır. Doğru yola gelmeyenler cezalandırılmayacak fakat eğri inançlarını sergilemeye kalkışanlar şiddetle cezalarını bulacaktır. Zamanın sahibi 12 imam efendilerimizin mazharı Yüce Allah'ın yeryüzündeki kanıtı Şah İsmail Efendimiz adına para kestirilecektir. Kısa bir ara verdi ve soluklandı. Aman Allah'ım neler okuyordu sonra devam etti. Şahımızın bazı görevlere yaptığı atamaları okuyorum. Bunlar ilk atamalardır ve önümüzdeki günlerde boş makamlara yeni atamalar yapılacaktır. Azerbaycan Kilidi Emir Zekeriya'yı baş vezirliğe, Fakir Necmi Geylani'yi vezirliğe, Şamlı Lala Hüseyin Bey'i beylerbeyliğine, Dede Bey'i korucu başlığa, Tekelü Sarı Ali Bey'i mühürdarlığa, Şamlı Abdi Bey'i tavacı başlığına ve Helvacıoğlu İlyas Bey'i avcı başlığına atamıştır. Hak yoluna hayırlı ola, devam ediyordu. Bundan sonra tüm camilerde ezan Ehl-i Beyt dostlarının okuduğu şekliyle okunacaktır. Ehl-i Beyt dostlarından başka hiç kimse camilerde müezzinlik yapamayacak, vaaz veremeyecektir. Daha önce Akkoyunluların sözde sultanları tarafından verilmiş tüm müezzinlik ve vaizlik beratları bizim nezdimizde geçersizdir. Bu usule uyan camilere gelen cemaatin gönlündeki kendi bileceği iştir ama camilere gelip İmam Cafer Efendimizin fıkhına uymayanlar, ibadetlerini Caferi esaslara göre yerine getirmeyenler cezalandırılacaktır. Ehli inançlarını sürdürmek isteyenler evlerinde sürdürsünler. Cemaat içinde bunları sergilemelerine izin verilemez. Sustu, bir nefes aldı. Şimdi şahımızın birey ve zümrelere ilişkin buyruklarını okuyorum diyerek devam etti. Tebriz ahalisi şehrin kapılarını şahımıza ve onun muzaffer askerine ardına kadar açmıştır. Bu nedenle Tebriz'de yağma, talan, çapul yapılmayacaktır. Ahalinin canına, malına, ırzına dokunulmayacaktır. Aksi davranışı görülenler şiddetle cezalandırılacaktır. Fakat şehit şeyhimiz Haydar ve şehit şeyhimiz Sultan Ali ile yapılan savaşlara katılmış olanların, ki bunların elimizde kayıtlı sayısı 3000 kadardır, idamı hükmedilmiştir. Bunlar aranacak, bulunacak ve günahkar başları gövdelerinden uçurulacaktır. Ayrıca şehirde 12 imam efendilerimize saygısızlıklarıyla tanınan Halid bin Velid soyundan olanların yaşadığı öğrenilmiştir. Bunlar ve bunlar gibi 12 imam efendilerimize saygısızlık edenlerin soylarından gelenler aranacak, bulunacak ve cehenneme odun edileceklerdir. Bunların cesetleri yakılacak, toprağın bağrı kirletilmeyecektir. Sustu, İsmail'e baktı, yeni şah bir el işaretiyle toplantının bittiğini açıkladı. Herkes secde edip gerisin geriye çıkarken Alemşah Begüm'ün hala o küçük sandalyesinde oturduğu görüldü. Safavi komutanların İsmail'in huzurundan ayrılmasıyla Tebriz'in bir sürek avının sahnesine dönüşmesi arasında ancak çok az bir zaman geçmişti. Şehrin tüm meydanları tıkır tıkır işleyen bir ölüm makinesine dönüştürülmüştü. Eski Akkoyunlu savaşçıların övünerek anlattıkları savaş anıları birdenbire onların idam hükmü haline gelmişti. Safavi askerleri bütün ihbarlara kulak asıyor, ihbar edilenleri yakalıyor, listeler aranıyor, isimler bulunuyor ve yakalananlar birdenbire kendilerini şehrin herhangi bir meydanında elleri arkadan bağlı olarak bir kütüğe yatırılmış bir şekilde buluyorlardı. Birinci günün akşamı Safavi ordusu ve koca şehrin halkı bitkin düşmüştü. İhbar etmekten, kovalamaktan, kaçmaktan, ihbar edilenleri saklamaktan, yakalamaktan, zapt etmekten, boyun vurmaktan bitap düşmüşlerdi. Şehrin tüm meydanları kan kokuyordu. Bir günde akşama kadar 2200 kişi idam edilmiş, güneşin batmasıyla idamlar durdurulmuş, yeni günün parlak ışıklarına bırakılmıştı. İkinci gün öğle saatleri geldiğinde idamların sayısı çoktan 4000'i aşmıştı. Ama kütükler hala yerlerindeydi. Kovalamacı hala sürüyordu ve kılıçlar hala inip kalkıyordu. İhbarların arkası bir türlü kesilmiyordu. Borçlular alacaklarını, alacaklılar borçlularını, kavgalı komşular birbirlerini her türden nedenle ve her türden gerekçeyle ihbar ediyorlardı. Buyruk çok geniş bir şekilde ağızdan çıkmış, öylece kayda geçirilmiş, ihbarcı ve uygulayıcılara olağanüstü geniş hareket alanı sağlanmıştı. İsmail'in kapısının önü, şimdiden kocalarının ya da evlatlarının masum olduğunu iddia eden, aflarını dileyen, çığlık atan, bayılan yüzlerce kadınla dolmuştu. Birisi kocasının fırıncı olduğunu, hayatı boyunca hiçbir yerde hiçbir şekilde savaşmadığını, Öteki oğlunun 12 imamların adını bile bilmediğini, nasıl olup da hakaret etmiş sayıldığını aklının ermediğini söylüyor, feryat edip duruyordu. Üçüncü gün gelip çattığında kovalayan ve kaçanlar, ihbar eden ve edilenler bu işin olmadık bir iş olduğunu anlamaya başlamışlardı. İhbarlar tüm hızıyla sürüyor, idamlar bu hızı yakalamaya çalışıyordu. Alimşah Begüm birkaç kez İsmail'in yanına gitmiş, bu olmadık işi durdurması için yalvarmış, bağırmış, analık hakkını helal etmeyeceğini söylemiş, İsmail her keresinde devam demişti. Yeni atadığı beyleri ve vezirleriyle toplantı üzerine toplantı yapıyor, ele geçirdiği şeyi dizginlemeye çalışıyordu. Üç gündür uyumamıştı ve tabii yanındakiler de uyumamışlardı. Yine bu bitmez toplantılarından birinde kapı hızla açıldı, kapının eşiğinde öfkeden morarmış yüzüyle Alemşah belirdi. Hızla içeri girdi, İsmail'e doğru yürüdü ve herkesin şaşkın bakışları arasında yakalarına yapışarak bağırdı. ''Bu cinayetleri ne zaman durduracaksın, katil?'' Kimse yerinden kıpırdayamıyordu, hem ne yapabilirlerdi ki? İsmail'in yüzü bembeyaz olmuştu, elleri titriyordu, titreyen çeneleri birbirine çarpıyordu. Sükunetinden her ne kaldıysa onu muhafaza etmeye çalıştı. ''Annemiz buyruğumuza karşı mı geliyor?'' diye sordu. Bu soğuk ve mesafeli soru, Alemşah'ın hiç yabancısı olmadığı bir tarz içinde sorulmuştu. Alemşah bu sahnelenen oyunu ve bu oyunda bu tür soru ya da konuşmaların yerlerini çok iyi bilirdi. Akkoyunlu Sarayı bu oyun üzerine kurulmuştu ve Allah bilir bütün saraylar da öyleydi. ''Sen de buyrukların da yerin dibine batsın.'' dedi. ''Görmüyor musun? Masumlar öldürülüyor. Görmüyor musun? Herkes birbirini ihbar ediyor. Sen de burada başkalarının cinayetlerini işliyorsun.'' İsmail bu kez daha da soğuk bir tavırla yeni bir soru sordu. ''Begüm.'' dedi. ''Bizim Allah'a hesap verip veremeyeceğimizden mi, yoksa şu malum Akkoyunlu akrabalarının ölümünden mi korkuyor?'' Bu soru ve soruluş tarzı Alemşah'ı daha da çileden çıkarmaktan başka bir işe yaramadı. ''İki cihanda ellerim yakanda olacak İsmail.'' dedi ve devam etti. ''Ne kadar ana sütü verdiysem haram olsun, içini kemirsin, hep aklına bu sözlerim gelsin.'' İsmail'i bıraktı, döndü, geldiği gibi hızla çıktı ve gitti. İsmail darmadağındı. Yüz ok yemiş yaralı bir canavar gibi soluyor, bir yandan da üstünü başını toplamaya çalışıyordu. Hiç kimse konuşmuyor, herkes hızla buz kesen vücutlarının ürpertici sesini dinliyordu. İsmail tahtının önünde ileri geri birkaç kez gitti geldi, sonra döndü ve tahtına oturdu. Sessizlik bir saat kadar öyle devam etti. Derken huzurdakiler onun tahta kutuyu açtığını, babasının kesik başını çıkardığını ve uzun uzun baktığını gördüler. Sonra yine uzun bir sessizliğe gömüldü, birden gözlerinin hızla birinden diğerine geçerek kendilerine baktığını gördüler. Sonunda sessizliği bozdu, Emir Zekeriya'ya döndü ve ''Ya Zekeriya'' dedi. ''Ama güzel, çok güzel bir yazıyla yaz. Hayatın boyunca bir daha böyle bir şey yazamazsın. Ya Zekeriya, Safavi Şahı İsmail'in buyruğudur. Müteveffa Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Begüm, 17 Eylül 1501 sabahı Tebriz'de idam edilecektir. Soylu kanının akıtılmaması, yay kirişiyle boğulması buyurulmuştur. Sonra huzurdakileri elinin hızla tekrarlanan çıkın çıkın çıkın hareketleriyle adeta kovdu. Bütün gece taht odasından çıkmadı İsmail. Babasının kafasını hala kutusuna koymamıştı. İkide bir ona dönüyor, bir şeyler söyle diyordu. Kafa sessizdi, bütün ısrarlara kuru bir suskunlukla cevap veriyor, boş gözleriyle İsmail'e bakıyordu. İsmail, bu boş gözlerden boşluğun sonsuz anlamlarını çıkarıyor, sinirleniyor, demek söylemiyorsun, demek söylemiyorsun deyip duruyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla İsmail'in odasına girme cesaretini Dede Bey gösterdi. O da sersemlemişti. Onun da gözleri İsmail'in gözleri gibi kan çanağıydı. Bu kanlar arkasından birbirlerine baktılar ve İsmail, ''Oldu mu?'' diye sordu. Dede Bey anlamamıştı. Bir yarı deli suratıyla İsmail'in yüzüne baktı. İsmail'in zihni de Dede Bey'in anlamadığını anlamayacak kadar bulanıktı. Ağzı yarım karış açık, sorusuna cevap bekledi. Öteki bir süre babasının gözleri kadar boş gözlerle ona baktı. İsmail sinirlendi, ''Çık dışarı.'' dedi. Dede Bey dışarı çıktığında Necm'e bu garip karşılaşmayı ve hala anlayamadığı soruyu anlattı. Necm bir saattir yine sadece bir saatliğine terk ettiği taht odasının kapısına geri dönmüş, Bir ileri bir geri yürüyüp duruyor, içeri girmek için bir neden arıyordu. Düşündüklerini İsmail'e tek tek ve açık açık söylemek isterdi ama söyleyemiyordu işte. Söylememesinin nedeni ölüm korkusu değildi. O da Alemşah kadar İsmail'den gelecek bir ölümden korkmuyordu. Ama bir süredir sanki İsmail'in yaşadığı alem değişmişti. Sanki o Alemşah'ın ve kendisinin yaşadığı bu alemde değil, kuralları bambaşka olan bir başka alemde yaşıyordu. Necm bundan korkuyordu. Çünkü bu alemde yaşayanların söylediği her şey onun tarafından bambaşka şekillerde anlaşılıyordu. Necm bu anlayışsızlığın bu dünyada kendisi için değerli tek şey olan İsmail'in sevgisini yok etmesinden korkuyor, bunun için susuyordu. Ama olanı biteni İsmail'in bilmesi gerekiyordu, bunları ona kendisi söylemese, o başkalarından duysa bu, suskunluktan daha beter bir ihanet olarak algılanabilirdi. Tüm cesaretini topladı ve içeri girdi. İsmail tahtına oturmuş, başını önüne eğmişti. Necm'in içeri girişiyle başını kaldırdı ve aylarca aç kalmış bir kurdun gözleriyle ona baktı, aynı soruyu sordu. Oldu mu? Hayır dedi Necm. Olmadı, olacağı da benzemiyor. Ne demek bu dedi İsmail. Demek olacağı şu, hiç kimse, hiçbir Safavi, bir şehit şeyh karısının ve bir şah annesinin katili olmak istemiyor diye cevap verdi Necm. Yani benim buyruklarıma karşı mı çıkıyorlar Necm diye bağırdı İsmail. Evet, karşı çıkıyorlar İsmail, karşı çıkıyorlar. Bunu onları niçin çok görüyorsun? İnsanlar Allah'ın buyruklarına bile karşı çıkabilirken seninkilere karşı çıkmışlar çok mu? Şimdi istersen onlara da kendi boyunlarını vurmalarını emret. Bazı buyruklar vardır ki ancak buyuranın delirdiğini gösterirler. Arasan da içlerinde başka bir işaret bulamazsın. İsmail durgunlaştı, omuzlarının bile kollarını taşımaktan yorgun düştüğü açıkça görülebiliyordu. Sonra bir kez daha dirildi ve Necm'e, ''Senin de başın boynuna ağır mı geliyor Necm? En iyisi sen şimdi dışarı çık ve bana Muhammed Bey'i gönder.'' dedi. Necm gerisin geriye çıkarken, ''Doğru adamı buldu mu acaba?'' diye aklından geçirdi. Muhammed Bey, telaşla taht odasına geldiğinde kapının dışında Dede Bey ve Necm'i gördü.